Ayrım 15, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 171. 1566 Madrid, İnsan Onurunun Bağnaz Savunucusu. Papaz Bartolome de las Casas, Kralı ve Hint Adaları Konseyi'ni atlayarak daha yüksek bir makama başvuruyor. Disiplinsizliği için cezalandırılacak mı? 92 yaşında pek önem vermiyor buna. Yarım yüzyıldır savaşıyor. Acıklı öyküsünün anahtarı da bu davranışları değil mi? Birçok çatışmayı kazanmasına izin verdiler. Ama savaşın sonucu önceden belirlenmişti. Uzun süredir biliyor bunu. Parmakları sözünü dinlemiyor artık. Başkasına yazdırıyor mektubunu. Kimsenin iznini almadan doğrudan papalığa hitap ediyor. 5. Pio'dan Kızılderililere karşı savaşın sona erdirilmesini ve haçı bahane olarak kullanan yağmanın durdurulmasını istiyor. Yazdırırken kızıyor, kan beynine çıkıyor, ona kalan o boğuk ve güçsüz ses titriyor. Birden yere düşüyor. 1566 Madrid, kaybetsen de değer. Dudaklar kımıldıyor, sessiz sözcükler çıkıyor ağzından. Beni bağışlıyor musun Tanrım? Papaz Bartolome, Kızılderililerin yazgısını siyah ve mağribi kölelerin kolaylaştıracağına inandığı için kıyamet gününde merhamet diliyor. Uzanmış yatıyor, alnı nemli, yüzü solgun, dudakları durmadan oynuyor. Uzaklarda ağır ağır gök gürlüyor. Hayat veren eylemci papaz Bartolome gözlerini kapatıyor. Kulakları hep ağır işitirdi ama Atocha Manastırı'nın damını döven yağmuru duyuyor. Yağmur yüzünü nemlendiriyor, papaz gülümsüyor. Yanındaki rahiplerden biri yüzünü aydınlatan garip ışıkla ilgili bir şeyler mırıldanıyor. Papaz Bartolome yağmurun içinden, kuşku ve sıkıntılardan kurtulmuş, mutluluğu tattığı yeşil dünyalara doğru gidiyor son kez. Palmiye yapraklarından yapılmış çatıya vuran yağmurdan sırılsıklam, ateş böceklerinin ışığında dua okurken, ''Şükürler olsun sana'' diyor sessizce dudakları. Duvarsız kulübelerde pazar ayininin gereklerini yerine getirir, çıplak çocukları ırmaklarda vaftiz ederken, ''Şükürler olsun sana'' diyor. Rahipler haç çıkarıyorlar, saatin son kum tanecikleri de düştü. Birisi kum saatini tersine çeviriyor, zamanın durmaması için. 1568 Los Teques Guaya Capipuro. Bir daha hiç yansıtmayacak ırmak onun yüzünü çalınlı tüylerden sorgucunu. Tanrılar bu kez kurşunların, asalıkların ona dokunmaması, ölümün kardeşi uykunun onu her gecenin sonunda dünyaya döndürmeyi hiç unutmaması için yalvaran karısı Urquaya'ya kulak vermediler. İşgalciler kurşunlarla ele geçirdiler Guaya Capuro'yu. Kızılderililer onu reis seçtiklerinden beri ateşkes olmadı bu vadide, şu Avila dağlarında. Yeni doğan Caracas kentinde alçak sesle onun adından söz ettiklerinde haç çıkardı insanlar. Ölüme ve onun memurlarına karşı duran özgür insanların sonuncusu, ''Öldürün beni, öldürün beni, korkudan kurtarın kendinizi'' diye bağırarak öldü. 1568 Meksiko kenti, Cortes'in oğulları. Hernan Cortes'in en büyük oğlunun, Kızılderili kadın Malinche'den doğan öz oğlunun adı Martin'di. Babası ona küçük bir yıllık gelir bıraktı ölürken. Hernan Cortes'in bir kontun kızı, bir dükün yeğeni olan bir İspanyol kadından doğan yasal oğlunun adı da Martin. Hanedan arması ile servet bu Martin'e miras kaldı. Şimdi o Oaxaca Vadisi Markisi, babasının aşağıladığı, sevdiği ve sonsuza kadar altında yatmayı seçtiği bu toprakların binlerce hektarına, binlerce kızılderiliye sahip biri. Marki Martin altın işlemeli koyu kırmızı kadife eğrinin üstünde dolaşırdı Meksiko kentinin sokaklarında. Ardında kılıçlı kırmızı üniformalı muhafızları yürürdü. Yolundan geçen şapkasını çıkararak selam verir, saygılarını sunar ve çevresindekilerin arasına katılırdı. Öbür Martin, Piç Martin onun mahiyetinden biriydi. Marki Martin İspanya'dan ayrılmak, kendini Meksika kralı ilan etmek istiyordu. Plan başarısızlığa uğrayınca pişmanlık lafları geveledi, adlar verdi, hayatı bağışlandı. Darbe girişiminde ve her şeyde kardeşine hizmet eden Piç Martin şimdi işkence çarkında kıvranıyor. yanı başında yazman kaydediyor. Üzerindekileri çıkarttırıp onu kolana vurdular. Kendisine anıp satıldığı zaman hiçbir borcunun olmadığını söyledi. İşkenceci çarkı bir daha çeviriyor. İpler eti kesip kemikleri geriyorlar. Yazman kaydediyor. Yeniden uyarıldı. Söylediğinden fazla söyleyecek şeyi olmadığını söyledi. Çarkın ikinci dönüşü. Üçüncü, dördüncü, beşinci. 1569 Havana. Aziz Simon karıncalara karşı. Karıncalar kenti tedirgin ediyor. Ürün diye bir şey bırakmıyor. Uykusu ağır Hristiyanlardan birden fazlasını göbeğinden yemişler. Havana yetkilileri olağanüstü bir oturumda Bibi Hagua ve öteki yırtıcı karıncalara karşı koruyucu bir azizden yardım istemeye karar veriyorlar. Muhterem Alonso Alvarez'in huzurunda 12 havari arasında kura çekiliyor. Çekilişin talihlisi Aziz Simon'u, Efendimiz Tanrımızın bu topluluğu, bu kentin evlerini, çiftliklerini, çevresini karıncalarından arındırmasına aracılık etmek üzere vekil atıyorlar. Buna karşılık kent her yıl kutsal Aziz Simon onuruna akşam ilahileri, ayinler, katılımın zorunlu olduğu bir tören alayı ve boğa güreşleri ile bir parti düzenleyecek. 1571 Meksiko kenti. Komşunu ihbar edeceksin. Balkonlardan hanedan armaları, rengarenk halılar, kadifeler, bayraklar sarkıyor. Sancağını genel valinin önünde eğen Santiago örgütü şövalyesinin zırhı pırıl pırıl, iç oğlanları dar ağacına çivilenmiş dev haçın çevresinde büyük baltalarını kaldırıyorlar. Baş engizisyoncu Madrid'den geliyor, bakır davullar ve borazanlar duyuruyor gelişini. Sayısız mum ve siyah pelerinin ortasında koşumları mücevherli bir katırın sırtında geliyor. Onun yüce yetkisi altında işkence görecek ya da yakılacak dinsel sapıklar. Papa 4. Innocencio yüzyıllar önce ruhları öldürenlerin ve İsa'nın dinini çalanların işkenceyle ödüllendirilmesini buyurdu. Papa 3. Paolo ise çok sonraları işkencenin bir saatten çok sürmesini yasakladı. O zamandan beri engizisyoncular her saat başı küçük bir mola veriyorlar çalışırken. Meksiko'ya yeni gelen baş engizisyoncu kentin zararlı dumanlara boğulmaması için idamlarda asla yaş odun kullanılmamasını sağlayacak. Ayrıca bunların değerini herkesin bilmesi için idamların güneşli günlerde yapılmasını buyuracak. Bu dini yeni kabul etmiş güçsüz ve önemsiz insanlar oldukları için de kızılderililerle uğraşmayacak. Baş engizisyoncu genel valinin yanında yerini alıyor. Top atışı selamlıyor kendisine. Davullar gümbürdüyor. Kent tellalı dinin genel fermanını duyuruyor. Ferman herkesin bildiği, gördüğü, duyduğu herkesi ihbar etmesini buyuruyor. Karılar, kocalar, babalar ya da ne kadar yakın olursa olsun başkaları da bu kuralın içinde. Sapkınca, kuşkulu, yanlış, pervasız, çirkin, rezilce ya da kafirce sözcük ya da düşünceleri söyleyen ya da bunlara inanan, ölü ya da diri herkes ele vermek zorunda. 1571 Madrid. Suçlu kim? Suçu işleyen mi yoksa tanık mı? Yüz mü yoksa onu yansıtan ayna mı? Kral hiç duraksamıyor. Kötü İspanyolların ve İspanya'nın düşmanlarının ellerine düşmemeleri için Papaz Bartolome de las Casas'ın bıraktığı bütün metinlere el konmasını buyuruyor bir fermanla. İkinci Felipe'yi özellikle endişelendiren La Casas'ın bitiremediği San Gregorio Manastırı'nda kilit altında tutulan ve bir tutuklu olarak varlığını sürdüren son derece hacimli Hint adaları tarihinin basılması ya da bir biçimde dolaşıma girmesi olasılığı. 1572 Cuzco, 1. Tupac Amaru. Ayaklarını kaldırım taşları üzerinde sürükleyerek geliyor. Tupac Amaru cüce bir eşeğe binmiş, boynunda bir iple dar ağacına yaklaşıyor. Onun önünde kent tellalı kendisini zorba ve hain ilan ediyor. Ana alanda haykırışlar yükseliyor. İnka, neden başını kesmeye götürüyorlar seni? Yerle kalabalığının omurtuları büyük bir gürültüye dönüşüyor. Hepimizi öldürtsünler diye bağırıyor kadınlar. Dar ağacının tepesinde Tupac Amaru bir elini kaldırıyor, kulağına dayıyor, sonra sakince indiriyor aşağı. Kalabalık o zaman sessizleşiyor. Celladın kılıcı Huayna Capac'ın torununun boynunu kopardığı zaman sessizlikten başka bir şey yok. Tupac Amaru ile birlikte 400 yıllık İnka hanedanı ve Vilcabamba dağlarında neredeyse 40 yıl süren direniş sona eriyor. Artık savaş fırtınaları, deniz kabuğundan boruların sert ritmi inmeyecek Cuzco Vadisi'nin üstüne. Yenilenlerin inancı. Yeryüzüne geri gelecek ve orada dolaşacak. En yüksek dağlar biliyorlar. En yüksek oldukları için en öteyi görürler onlar. Güneş ile basit bir kadının oğluydu. Rüzgarı tutsak aldı. Zaman yaşayabilsin diye babası güneşi bağladı. Koşum ve kamçıyla taşları yukarılara çıkardı. Bu taşlarla tapınaklar, kaleler yaptı. O nereye gittiyse kuşlar oraya gitti. Kuşlar onu selamlayıp adımlarına canlılık kattı. Çok yolculuk yapmaktan ayaklarından kanlar aktı. Ayaklarının kanı toprakla karıştığında biz ekin ekmeyi öğrendik. Bize konuş dediği zaman konuşmayı öğrendik. Bizden daha güçlü ve daha gençti. Korku her zaman yüreğimizde değildi. Yollarımızın iniş ve çıkışları gibi her zaman yanımızda inip çıkmazdı. Tarihimiz uzundur bizim. Tarihimiz biz toprağın ağzından, gözlerinden, koltuk altlarından, döl yolundan çekilip çıkarıldığımız gün doğdu. İnkarri'nin kardeşi Espanari, İnkarri'nin başını kesti. Bu oldu. İnkarri'nin başı paraya dönüştü. Boklu bağırsaklarından altın ve gümüş fışkırdı. En yüksek dağlar biliyorlar. İnkarri'nin başı ayaklarına doğru büyümeye çabalıyor. Parçaları bir gün mutlaka bir araya gelecek. O gün peşinde kuşlarla yeryüzünde dolaşacak. 1574 Meksiko kenti. Meksiko'da ilk auto da fe. Dipnot. Engizisyon döneminde ateşe atma cezası. Kent tellalları ihbar fermanını duyurduklarından bu yana sapkınlar ve çift karılılar, cadılar ve kafirlerle ilgili ihbarlar yağıyor. Auto da fe, Büyük Periz'in ilk pazar günü kutlanıyor. Kutsal Engizisyon Mahkemesi günün doğuşundan batışına kadar hücrelerinden ve işkence odalarından sürüklenip getirilen korkuluklar için hükümler veriyor. Görkemli dar ağacının tepesinde mızraklı askerler ve onları yüreklendiren kalabalıkların ortasında çalışıyor cellatlar. Hiçbir resmi törende ya da yeryüzünde düzenlenmiş çok ciddi hiçbir şeyde böylesi bir kalabalık olduğu hatırlanmıyor, diyor gösteriyi kadife bir tahtta, ayaklarının altında bir yastıkla izleyen yeni İspanya genel valisi. Basit zinanın ölümcül bir günah olmadığını söyledikleri için bir gümüş ustası, bir bıçakçı, bir kuyumcu, bir katip ve bir ayakkabıcının payına mum, ip, ağız bağı, nedamet yemini cezaları ile 100 ve 200 kırbaç düşüyor. Çift karılı birkaç adam da benzer cezalara çarptırılıyor. Bunlardan biri olan Augustin rahibi Juan Sarmiento, sırtı baştan aşağı cılk yaralı olarak 5 yıl forsalığa gönderiliyor. Meksiko'da doğan Zenci Domingo ve Kızılderili İspanyol kırması Miguel Franco'ya 100'er kırbaç cezası veriliyor. Birincisine Tanrı'yı yatsıma alışkanlığından, ikincisine ise karısını kendisine günah çıkarmaya zorladığı için. Sevilyalı eczacı Gaspar de los Reyes ise birlikte yaşamanın evlenmekten daha iyi olduğunu, yoksul ve düşkünlerin para için yalan yere yemin etmelerinin caiz olduğunu söylediği için 100 kırbaç yiyor. Sapkınlığı ana sütüyle birlikte emen birkaç Luterci ve Yahudi, korsan John Hawkins'in donanmasından birkaç İngiliz, Papa ile krala korkak diyen bir Fransız küreye, muzırlar ağır hapis cezasına mahkum oluyorlar. Guanajuato madenlerinden bir İngiliz ile Yucatan'dan bir Fransız berberin sapkın yaşamları ateşte sona eriyor. 1576 Guanajuato. Keşişler diyor ki, 20 yıl önce geldi kadın Meksika'ya. İki güvercin ona Guanajuato'nun yolunu gösterdi. Denizleri, çölleri aşmasına, onu taşıyanların yollarını kaybetmelerine karşın tek çiziği bile yoktu geldiğinde. Bu dağların bağırsaklarından hiç durmadan fışkıran zenginlikler için bir gönül borcu olarak gönderdi kral onu bize. 800 yılı aşkın süredir İspanya'da yaşıyordu. Mağribilerden gizlendiği Granada'daki bir mağarada sürdürüyordu yaşamını. Hristiyanlar onu bulup kurtardıkları zaman tahta gövdesinde tek yara bile bulamadılar. Tek parça halinde ulaştı Guanajuato'ya. Şimdi de tek parça halinde mucizeler yaratıyor. Guanajuato Meryem'i yoksullukları için hem yoksullara hem de zenginlere avunç veriyor. Hem sokakta hem de korumalı saraylarında yatanları soğuktan koruyor. Sınırsız merhameti uşak ve bey ayırt etmiyor. Ona başvurup da ilahi lütfundan yararlanmayan olmuyor. Onun lütfu sayesinde pişmanlık ve inançla ona giden birçok Guanajuatolu Kızılderili artık kurtuluyor. Meksika'da Kızılderililerin putperestlik ve günahlarını öfkeyle cezalandıran Tanrı'nın kılıcını o durdurdu. Ona yalvarıp gerekli sadakaları veren acılı insanlara dokunmadı salgın. Başka bölgelerde tifonun öldürmediği Kızılderililer açlıktan ya da hayatın güçlükleri yüzünden ölüyorlar. Tarlalarda, alanlarda cesetler var. İçinde yaşayan herkesin öldüğü, olup bitenleri anlatacak kimsenin kalmadığı ceset dolu evler var. Meksika'nın her yerine öylesine bir çürüme kokusu ve dumana boğuyor ki salgın, biz İspanyollar burnumuzu tutarak dolaşmak zorunda kalıyoruz. 1576 Xochimilco Salgına karşı havari Santiago. Burada emzikli bebeler bile para ve tahıl olarak haraç ödediler. Salgın sürerse kim ödeyecek haracı? Meksika katedralini buralı işçiler yaptı. Salgın durmazsa kim ekecek bu tarlaları? Atölyelerde kim ip eğirip kim kumaş dokuyacak? Katedralleri kim yapacak? Yolları kim asfaltlayacak? Fransiskan rahipler manastırlarında durumu tartışıyorlar. İspanyollar geldiğinde Xochimilco'da bulunan 30 bin Kızılderili'den 4 bini kaldı. Hatta bu bile bir abartma. Pek çoğu Hernán Cortés'le birlikte savaşırken, onun için insanlar topraklar kazanırken öldü. Daha çoğu onun için ve Pedro de Alvarado için çalışırken öldü. Geri kalanları da hastalık öldürüyor. Manastırın baş rahibi Papaz Jerónimo de Mendieta'nın aklına onları kurtaracak bir şey geliyor. Kura çekmeye hazırlanıyorlar. Gözü bağlı bir rahip yardımcısı gümüş bir kabın içinde kağıt parçalarını karıştırıyor. Her kağıdın içinde kutsal divanda saygınlığı kanıtlanmış bir azizin adı yazılı. Rahip yardımcısı birini seçiyor. Peder Mendieta bunu açıp okuyor. Havari Santiago. Sonuç balkondan Xochimilco Kızılderililerine kendi dillerinde duyuruluyor. Gelecek habercisi keşiş dizlerinin üzerinde kollarını kaldırarak konuşuyor. Santiago salgını yenecektir. Ona bir mihrap yaptırmaya söz veriyor. 1577 Xochimilco salgına karşı Aziz Sebastian. Çetin fetih yıllarında her çatışma arifesinde Santiago'nun mezarından silah sesleri duyulurdu. Havari elinde mızrak beyaz atırın üzerinde işgalci güruhunun yanında savaşırdı. Havari Santiago belli ki Kızılderili öldürmeye alışık ama onları kurtarmaya değil. İspanyollara neredeyse hiç dokunmayan salgın Xochimilco ve Meksika'nın başka yerlerinde Kızılderili katliamını sürdürüyor. Peder Mendiyat'ta karanlık basarken hücresinde melek korolarını bastıran feryatlar ve inlemeler duyuyor. Havari Santiago ilgilenmediğine göre birinin Tanrı'ya aracılık etmesi gerek. Yoksa çok geçmeden Xochimilco Kızılderilisiz kalacak. Fransiskanlar konuyu görüşüp yeniden kura çekmeye karar veriyorlar. Sonuçta aziz vekil olmak kutsal Sebastian'a düşüyor. Ona bir mihrap vaat ediyorlar. 1579 Quito, Atahualpa'nın oğlu. Archidona bölgesinin kızılderili rahibi Beto'ya şeytan inek biçiminde göründü ve ona Tanrı'nın Hristiyanlara çok kızdığını, onları savunmayacağını söyledi. Tambisa'nın kızılderili rahibi Guami öbür dünyada 5 gün geçirdi. Orada harikalar gördü, Tanrı'yı dinledi. Şimdi yağmur yağdırma gücü ve ölüleri diriltme gücü var. Beto ve Guami ayaklanmaya katılmayan kızılderililerin sonsuza kadar verimsiz tarlalarda tosbağa ve yılan biçeceğini duyurdular. İki peygamber çok sayıda mızrağın başına geçiyorlar. Kuito'nun güneydoğusunda Kuijo kızılderilileri ayaklanıyor, çeşitli kentlere saldırıyor ve dağlarda bir ayaklanma olmasını boş yere bekliyorlar. İnka'nın oğlu Francisco Atahualpa, İspanyol birliklerinin komutanı, dağdaki komplocuları tutuklayıp isyanı önlüyor. Kuijo kızılderilileri büsbütün yalnız kalıyorlar. Birkaç çatışmadan sonra yenilgi geliyor. İspanyollar Kuijo bölgesindeki ve Kuito'nun çevresindeki bütün kızılderilileri Peygamber Beto ile Peygamber Guami'nin idamına gelmeye zorluyorlar. Onları Kuito sokaklarında dolaştırıyor, kızgın kerpetenlerle onlara işkence ediyor, onları asıyor, parçalıyor ve parçaları sergiliyorlar. Komutan Francisco Atahualpa krallık locasından töreni seyrediyor. 1580 Buenos Aires Kurucular. Neredeyse yarım yüzyıl önce İspanyol bir kaptan Sevilla'dan bu bilinmeyen sahillere doğru yola çıktı. Roma'nın yağmalanmasından elde ettiği bütün serveti bu sefere yatırdı. Burada bir kent kulübelerle çevrilmiş bir kale kurdu. Buradan ırmağı yukarı doğru izleyerek Gümüş Dağı'nı ve içinde güneşin uyuduğu gizemli gölü aramaya çıktı. 10 yıl önce Sebastian Cabot bu Plata ırmağına gümüşlü adından bunca farklı olan bir kıyısında salt çamur ötekinde kum bulunan ve ormanın içine akan başka ırmaklara akan bu ırmağı Kral Süleyman'ın hazinesini aramak için yelken açmıştı. Pedro de Mendoza'nın kenti çok yaşamadı. Açlıktan çıldıran askerleri birbirini yerken Kaptan Vergilius ile Erasmus okuyup ölümsüzlük nutukları çekti. İkinci bir Peru düşü kısa sürede yok olunca İspanya'ya geri dönmek istedi. Oraya canlı dönemedi. Ardından kral adına Buenos Aires'i ateşe veren Alonso Cabrera geldi. O İspanya'ya dönebiliyordu. Döndü de. Orada karısını öldürüp ömrünün son günlerini bir tımarhanede geçirdi. Şimdi Asunción'dan Juan de Garay sahneye giriyor. Santa Maria de los Buenos Aires yeniden doğuyor. İlk sütlerini birer Guarani olan annelerinden emmiş, konuştukları yerli dilini onlardan öğrenmiş, bir avuç Paraguaylı Fatih'in oğlu geliyor Garay'la birlikte. Garay'ın bu toprağa saplanan kılıcın gölgesi bir haç çiziyor. Kurucuların dişleri soğuktan ve korkudan çatırdıyor. Ağaç tepelerinden rüzgarın hışırtılı müziği duyuluyor ve ötede sonsuz düzlüklerde kızılderililer, hayaletler sessizce onları gözetliyor. 15. ayrımın sonu. Sayfa 181.